Ayrım 6. Çene çalarak ve manzarayı seyretmek için ara sıra durarak 40 dakika kadar dik bir yola tırmandık. Bahçede küçük kızların oynadığı bir okulun önünden geçerken bu kızların yetişip kadın oluncaya kadar ikimizin de hayatta kalamayacağını düşünmenin çok acı geldiğini söyledi. Buzulun başladığı yerde yol sona eriyordu. Kenarında parmaklık ya da küçük bir set bile bulunmayan daha bir yoldan geriye dönmeye başladık. O emniyet kemerini taktı ama ben aldırmadım. Yolda Verkorin'de bir zamanlar tanıdığı bir dağcının bir kartalı eğittiğini ve kendisi dağa tırmanırken kuşun yükseklerden uçarak onu izlediğini anlattı. Adam zor durumda kaldığında kartal hızla uçarak rehberleri uyarır ve dağcının kurtarılmasını sağlarmış. Anlattıklarını pek dinlemiyordum. İki keskin dönemeci dönmüş, üçüncüsüne girmek üzereyken hızla öne eğilip bir elimle kapının kolunu yakaladım, ötekiyle de kontağı kapattım. Ajan ne olduğunu anlayamamıştı. Motor durup direksiyon kilitlendiği anda kapıyı açıp kendimi yere attım. Araba hızla kayarak yamaçtan aşağı yuvarlandı. Aşağılardan gelen gürültüyü ve taşların yuvarlandığını duydum. Ayağa kalktığımda baldırım ve dizlerim acıyordu. Yamaçtan aşağı baktım. Aşağılarda derin bir sessizlik vardı ve arabaya ait herhangi bir iz görünmüyordu. Bir saat kadar kimseyle karşılaşmadan dağdan inen yolda yürüdüm. Ana yola çıktım ve öğleden sonra gezintiye çıkmış biri gibi durdurduğum bir arabayla köye döndüm. Akşam haberlerinde arabası yoldan çıkan birinin dağdan aşağı birkaç yüz metre yuvarlanıp parçalandığını bildiriliyordu. Ertesi gün verilen bir haberden sürücünün yarı yarı yanık cesedinin teşhis edilmek üzere morga kaldırıldığını öğrendim. Sorumlu olduğum kişiyi arayarak ajanı ortadan kaldırdığımı bildirdiğimde kutladı beni. Köyde gezinirken birkaç gün önce gördüğüm ve aradığım kişinin yakında olduğunu düşünmeme yol açan o spor araba gözüme çarptı. Arabayı ölen ajana hiç de benzemeyen genç bir adam kullanıyordu. Bu rastlantı aklıma takılmıştı. Dalgın dalgın otele dönerken ajanın yapısına tıpatıp uyan bir adama neredeyse çarpacaktım. Burun buruna geldiğimizde yüzü ve saçları ölen ajana pek benzemiyordu. Ama uzaklaşırken daha önce sokakta rastladığım ve aradığım ajan sandığım kişinin bu adam olduğunu fark ettim. Uzaktan bakınca ikiz kardeşi gibi benziyordu ona. Bir gün sonra eski bir otelin terasından servisten olduğunu şifreli sözlerle belirten bir yabancı yaklaştı yanıma. Oturup bir ısmarladıktan sonra sözü uzatmadan çok kişinin başaramadığı bu işin üstesinden geldiğim için kutladı beni. Sonra da adamın izini nasıl bulduğumu sordu. Başından geçen garip rastlantıları anlattım. Sözlerimi kuşkuyla karşıladı. Ajanın yıllardır gerçek kimliğini gizleyerek yaşadığını hatırlatarak onu bulmamda başkalarının payı olması gerektiğini ve adamın yerini kimlerden öğrendiğini servisin bilmek istediğini ısrarla belirtti. Anlattıklarımı bir kez daha tekrarladım. İnanamamıştı ama soru sormaktan vazgeçerek yeni görevim hakkında bilgi vermeye başladı. Bir görevle Endonezya'ya gönderiliyordum. Jakarta'ya vardığımda görevime başlamak üzere orada oturan ajanımızla görüşmek istedim. İçi kitap ve belgelerle dolu bir valiz vermişlerdi bana. Yeni kimliğime göre sinir rahatsızlıklarının psikolojik varsayımlarıyla deliliğin ilkel kavramlarını karşılaştırmak üzere Endonezya'ya çeşitli uluslardan gelen bir grup psikolog ve antropologdan biriydim. Kabilelerin kullandığı ruhun hastalığı terimiyle tanımlanan davranış biçimleri, Batı dünyasında delilik kavramıyla anlaşılanların aynısı olursa, akli dengesizlik kültür açısından bağımlı olmayan bir olay olarak tanımlanabilecekti. Bilimsel araştırmaları sürdürmekle görevli yerel yöneticiler, bölgede çalışmak üzere Borneo'nun uzak bir köşesine bizi bir an önce göndermek için can atıyorlardı. Gideceğimiz yer dışında bütün ülkede ordunun ayaklanmasını izleyen çatışmalar sürüp gitmekteydi. Yeni yönetime karşı olduklarından kuşkulanan kişilerin kitle halinde, ordu tarafından görevlendirilen ve çoğu üniversite öğrencisi olan sivillerle geceleri saldırıya geçen çeşitli mezhep mensuplarınca öldürüldükleri hakkında söylentiler dolaşıyordu. Yakalananlar, çoğu kez aileleriyle birlikte kulübelerinde öldürülüyor ve çukurlara, ırmaklara, kuyu ve su birikintilerine atılıyormuş. Büyükçe köylerde, kasaba ve kentlerde insanlar sokaklarda sürükleniyor ve kalabalığın attığı taşlarla kafaları kırılıyormuş. Öldürülen kadın, erkek ve çocuğun gerçek sayısını kimse bilemiyordu. Resmi kaynakların açıkladığı sayı 1 milyon aşıyordu. Karayollarının her iki yanı kilometrelerce orası burası kesilmiş cesetlerle doluydu. Kitle halinde katliamlara son vermek amacıyla hiçbir uluslararası kuruluşun araya girmeye cesaret edemediğini söylediler. Ülkenin iç işlerine karışmakla suçlanmaktan çekinen Endonezya'da görevli batılı diplomatlar, insanların gösterdiği vahşet üzerine Jakarta'da yapılan halka açık oturumlarda sadece ahlayıp bağlamakla yetiniyorlarmış. İlişki kuracağım ajan iki gün ortaya çıkmayınca bana verilen görevin iptal edildiğini düşündüm. Fakat üçüncü gün yerel radyodan Amerikalı bir casusun yakalandığı ve Endonezya'da faaliyette bulunan ikinci bir Amerikalı casus daha olduğu açıklandı. Yakalanan ajan beni hiç görmemiş ve kullandığım kimlik kendisine bildirilmeden önce tutuklanmıştı. Endonezyalılar ülkelerinde bir başka Amerikalının faaliyette bulunduğunu artık biliyorlardı ama Ben kendimi ele vermedikçe izimi bulamazlardı. Polisin dikkatini çekmeden ülkeden ayrılmayı göze alamayacağım için yeni kimliğimle rolümü oynamaya ve çalışmalara katılmaya karar verdim. Grupta beklenenden çok daha fazla kişi vardı. Psikologların çoğu eşlerini de getirmişlerdi. Fakat bize ancak 3 küçük uçak ayrılmış bulunuyordu. Gruptakileri Jakarta'dan Borneo'daki enstitüye götürmek için uçakların birkaç sefer yapması gerekmişti. Borneo'ya indiğimizde hepimiz yetecek kadar oda bulunmadığını gördük. Sonunda erkek kadınlar ayrılarak yarım metre arayla yatakların sıralandığı ve sınıf olarak kullanılan iki büyük odaya götürüldük. Yatakhaneler arasında tek bir kapı vardı. Her odaya da ayrı kapılardan giriliyordu. Psikologların içinde yeni evli oldukları anlaşılan genç bir çift vardı. Konferanslar ve tartışmalar boyunca her zaman el ele oturuyor ya da birbirlerini okşuyorlardı. Bir keresinde kocası hakkında hafif bir şaka yapmaya kalkıştığımda kadın beni öfkeli bakışlarla süzdükten sonra varsayımlarım ve beni tavsiye eden bilim adamlarının adlarını sordu. Servis tarafından hazırlanan uzmanca bilgileri vererek bütün soruları cevapladımsa da kadın bana karşı düşmanca davranmaktan ve kuşkuyla bakmaktan vazgeçmedi. Bir sabah enstitünün bahçesinde dolaşırken onun tek başına yürüdüğünü gördüm. Yanına gittim. Yanında yürümeye isteksizce izin verdi. Yolda bir sokak kedisi gelip bacaklarına süründü. Kedinin yanımıza sokulmasıyla yakalandığımda kullanabileceğim yeni bir savunma aygıtını denemek aklıma geldi. Eğilip kediyi okşadım. Kadının eteği yüzüme sürünüyordu. Başımı kaldırıp bacaklarına baktım. O utanarak arkasını döndüğü anda orta parmağımdaki yüzüğü kedinin boynuna doğru bastırdım. Baş parmağımla yüzüğün gizli kapağını açarak hayvanın etine iki doz basınçlı zehir akıttım. Yakalandığımda kendimi öldürmek için tek bir doz almam emredilmişti. Çift dozda zehir verdiğim kedi o anda titreyerek hareketsiz kaldı ve kadının ayakları dibine yığıldı. Kadın haykırarak geri çekildi. Ben ölü kediyi yerden alıp bir çalının altına atarken gözlerini başka yana çevirmişti. Enstitüye geri dönerken hayvanın kalpten ölmüş olacağını söylediğimde kabul eder göründü. Öğleden sonra verilen arada pencereden kadının kaldığı odaya bakarken onun yatağı üzerinde oturduğunu gördüm. İki yatakhane arasındaki kapıdan gelince 15. yatak onunkiydi. O gece ışıklar söndükten bir saat sonra yataktan sessizce inip yere uzandım. Orada sadece tavandaki ventilatörlerin sesi ve ara sıra bir horultu duyuluyordu. Üstümde kısa bornozum yatakların arasından kapıya doğru sürünmeye başladım. Önlerinden geçtiğim adamların uyuyup uyumadıklarını anlayamıyordum. Aradaki kapıya vardığımda göğsüm ve bacaklarım toz içinde kalmış, sert tahtanın üstünde sürünmekten çizilmişti. Kapıyı geçebileceğim kadar araladım. Kadınların yattıkları odayı giriş kapısının üstünde yanan kırmızı bir ampul aydınlatıyordu. İçerisi iyice loş olduğundan yerde ağır ağır sürünürken yatakları saymam gerekiyordu. Biri öksürdü. Bir kadın gerinerek öteki yana döndü. Psikoloğun karısı çarşafı çenesine kadar çekmiş, arka üstü uyuyordu. Yatağın kenarına doğru sürünerek çarşafın ucunu çektim. Kıpırdandı ama uyanmadı. Yeniden çarşafa asıldım. Bu kez gözlerini araladı. Elimle ağzını kapatarak başını yastığa bastırdım. Dizlerimin üstüne çökmüştüm. Ses çıkartacak olursa kocasının o kedi gibi sessizce ve hemen öleceğini kulağına fısıldadım. Daracık yatağa çıkıp koynuna girdim. Bir elimle ağzını kapatırken öteki elim geceliğinin altında dolaşıyordu. Beni itmeye kalkıştığında kocasının düşünmesini hatırlatınca karşı koymaktan vazgeçti. Onu okşayıp öpmekle yetindim o gece. Bir saat sonra yataktan yere indim ve artık her gece geleceğimi fısıldadım. Yerde ağır ağır ve ses çıkarmamaya dikkat ederek sürünüp yatağıma geldim. Kahvaltıda onların karşısına oturmuştum. Kocasının kendisini beğenmiş haliyle anlattığı varsayımlarını dinlermiş gibi yaptım. Kadın hiç konuşmadı ve benden yana başını çevirip bakmadı bile. O gece yatağımdan çıkıp öteki odaya gece yarısından çok sonra geçtim. İzlenip izlenmediğimi anlamak için öteki odanın önünde bir süre kıpırdamadan durup bekledim. Bir gece önce yaptığımı kocasına anlattıysa o ve başkaları kapının arkasında beni bekleyebilirlerdi. İzlenmediğimi görünce kadını yatağına doğru sürmeye başladım. Uyanıktı. Soyunmasını işaret ettim. Geceliğini sessizce çıkardı. Koynuna girdim. Elim karnının üstünde dolaşırken hızla içini çekerek çarşafla ağzını kapattı. Kadını ters çevirip yavaş yavaş arkasından girdim. İnledi. Bunu duyunca zorlayarak daha da derinlere gittim. Terliyordu fakat bağırmadı. Kendi kendisiyle oynayarak tatmin olursa canını yakmayacağımı fısıldadım. İlk önce karşı koydu. Yere doğru kaydım. Başım butları arasındaydı. Eliyle beni itene kadar dişlerimi etine geçirip bırakmamıştım. Kendi kendine okşamaya başladığında ağzımı eline dayadım. Dilimden ıslanan ve solumla ıslanan parmakları durmadan ileri geri hareket ediyordu. tatmin olmadan önce her seferinde öne doğru eğiliyor ve eliyle başımı aşağı doğru bastırıyordu. Ertesi gün psikolog ve karısı öğleden sonraki oturuma katılmadılar. Nerede olduklarını sorduğumda o sabah başka bölgeye gitmek üzere yola çıktıklarını öğrendim. Uygulama çalışmaları birkaç gün sonra sona erdi ve ben Jakarta'ya döndüm. Bilim adamlarını götürecek uçakla Endonezya'dan ayrılmaya karar verdim. Pasaport kontrolü yapıldıktan sonra doğrudan doğruya uçağa gidebileceğimi söylediler. Beni tutuklayacaklarsa bunu uçağa binmeden önce yapmaları gerektiğini biliyordum. Uçağa doğru giderken önümde psikolog ve karısının yürüdüğünü gördüm. Her ikisi de güneşten iyice yanmışlardı. Adımlarımı hızlandırıp yetiştim onlara. Ağır bavullarını taşımaya çalışıyorlardı. Elimde sadece çantam olduğu için kendilerine yardım edebileceğimi söyledim. Psikolog içinde film makinelerinin bulunduğu çantayı uzattı. Karısı ise beni görmezlikten gelmişti. Uçağa binmek için bekleyenlere katıldık. Birdenbire askeri bir jeepin bize doğru geldiğini gördüm. Dizlerim titremeye başladı. Elimdeki iki çantayı yere bıraktım. Sert bir frenle duran jeepin içinden çıkan iki subay bize doğru yürüdüler. Baş parmağım yüzüğün altına kaydı. Elimi başıma doğru kaldırdım fakat zehri etime akıtmaya vakit kalmadan psikoloğun karısı hızla çarptı bana. Geri geri gidip sendeleyerek yere düştüm. Ben ayağa kalkarken kadın gülümsüyordu. Valizin ayağa takıldığı için bana çarptığını söyleyerek özür diledi. Subaylardan biri bütün yolcuların uçağa arka kapıdan gireceğini bildirdi. Sonra her ikisi de selam verip cipe doğru binip uzaklaştırdılar. Kadın düşerken yüzüğümün kırılmış olmasından korktuğunu söyledi. Pek değerli bir şey olmadığı için kırılsa da önemi yok dedim. Elimi tuttu ve mücevher takan, hayvanlardan nefret eden bir adama hiçbir zaman güvenmediğini belirtti. Uçakta onlar 9 sıra arkamda oturuyorlardı. Kalkıştan hemen sonra kadın kocasının kollar arasında kıvrılmıştı ve ne zaman başımı çevirip ona baktıysam uyuyor gibiydi. Serviste görev aldığım son yıllarda Batı Avrupa'ya sık sık sanayici olarak gönderildim. Toplantılarda konuştum, basın toplantıları yaptım ve birçok ülkenin başkentinde televizyona çıktım. Bir keresinde canlı bir televizyon programında her sözüm öfkeyle karşı çıkan yerel gazetecilerle tartışmaya girmiştim. O gece muhalefet partisinin genel başkanı tarafından verilen akşam yemeğine gitmem gerekiyordu. Fakat televizyon programı sona erdiğinde öylesine kızgın ve yorgundum ki resmi bir yemeğe gidecek halim yoktu. Yine de gitmem gerektiği için hemen otele koştum ve bir saat uyumak için kendimi zorladım. Sonra da duş yaptım, tıraş oldum ve giyindim. Yemeğin verildiği binanın önüne geldiğimde park yerleri kocaman arabalarla dolmuştu. Davetiyemi gösterdiğim nöbetçi önüme düşerek gazeteciler güvenlik görevlileriyle dolup taşıyan iki yan aynalı uzun koridorlardan geçirdi beni. Konukların toplandığı salona girip hala içki dağıtılmakta olduğunu görünce rahatladım. Sıkılıyordum. Yorgundum da. Kalabalığın arasında dolaşarak sadece gazetelerde resimlerini gördüğüm ev sahibini aradım. Yanlarından geçtiğim birkaç kişinin arkamda fısıldaştığını duydum. Herhalde televizyon programı seyretmişlerdi ve gazeteciler gibi fikirlerim onları da şaşırtmış olacaktı. Salonun bir köşesinde duran uzun boylu, alımlı bir kadın gözüme çarptı. Dalmış ona bakarken bana doğru yürüdü. Kadının varlığı tedirgin etti beni. Kendisine, ben ev sahibesiyim diye tanıttı. Geldiğinize çok sevindim. Bu gece haberlerde gördüm sizi. Uzattığı elini öperken parmaklarının ne kadar düzgün ve uzun, elinde buz gibi soğuk olduğunu fark ettim. Kocamla bizim gazetecilere karşı kendinizi savunmanızı seyrettik dedi. Beni rahatlatmak istiyordu. Siz devletimizin konuğusunuz. Oysa onlar size düşmanca davrandılar diyerek kalabalığın arasına soktu beni. Uzun boylu, saygıdeğer bir adam olan kocası bizi görmüş yanımıza geliyordu. El sıkışıp bir iki söz ettikten sonra adam öteki konuklara katılarak karısıyla beni yalnız bıraktı. Size öyle baktığım için bağışlayın beni dedim. Size bakarken doğanın size böylesine cömert davranırken neden başkalarına çok az verdiğini düşünüyordum. Gülümsedi. Belki de doğa sandığınız kadar cömert değildir. Beni henüz tanımıyorsunuz. İki fotoğrafçı resmimizi çekerken durdu. Adamlar uzaklaşınca, hayır tanımıyorum dedim. Bir erkeğin sizi tanıması güç olmalı. Kadının resmini çekmeye hazırlanan bir başka fotoğrafçıyı göstererek, güzel bir kadın ve günün birinde ülkesini yönetecek bir adamın karısı olarak her zaman göz altındasınız diye devam ettim. Birdenbire konuyu değiştirerek kentte ne kadar kalacağımı sordu. Sabah erkenden Paris'e gidiyorum dedim. Size gıpta ediyorum. Paris mevsiminde çok güzeldir. Siz Paris'e gitmez misiniz? Giderim. Fakat her zaman kocamla resmi işler için gideriz. Gezintiye çıkmak veya bir kahveye oturmak için hiç vaktim olmaz. Kadının rahat hali beni de rahatlatmış, hatta biraz da küstahlaşmama yol açmıştı. Paris'te bir hafta Bradley'de kalacağım. Bradley beni kimsenin tanımadığı yeni bir oteldir. Orada benimle beraber olmaz mısınız? Yüzüme bakıp soğuk bir sesle, Amerikalıların anında baştan çıkarma dedikleri bu mu diye sordu. O sırada kocası arkasında iki çiftle yanımıza geliyordu. Aceleyle, baştan çıkarma değil dedim. Sadece doğanın bazen göründüğü gibi cömert olup olmadığını anlamak için yapılmış bir öneri. Bir saniye sonra kocası yanımıza gelmiş, öteki konukları ihmal ettiği için takılarak kadını götürmüştü. Yemek boyunca kadından gözüm ayırmadım sayılır ama o benden yana hiç bakmadı. Kahve ve likörlere sıra geldiğinde kalabalığın arasından sıyrılıp otele döndüm ve yol hazırlığı yaptım. Paris'te ilk günlerim çok yorucu geçti. Uzun konferanslara, sıkıcı seminerlere katıldım. Yöneticiler tarafından verilen ziyafetlere gittim. Konuşmalar sıkıcı, yemekler de ağırdı. Yemek sonunda ötekilerle bir gece kulübüne gidemeyecek kadar yorgun düştüğüm için otele dönüyordum. Üçüncü günün sabahı telefonun sesiyle uyandım. Yarı uykulu ahizeyi kaldırdığımda bir kadın sesi yabancı bir aksanla adımı fısıldıyordu. Bu aksanı tanır gibi oldum ama ses yabancıydı. "Veda etmeden ayrıldınız o gece," dedi. İşte o anda tanıdım onu. Birdenbire ayılmış kendime gelmiştim. "Paris'te misiniz?" diye sordum. "Değilim tabii. Ülkemde, yatak odamda ve yatağımdayım. Sabahın bu saatinde başka nerede olabilirim?" "Öyleyse kocanız nerede?" "Banyoda, duş yapıyor." Solum kesildi. "Ya sizi duyarsa?" "Duş açık oldukça duyamaz." Durdu. "Paris'e geliyorum." "Ne zaman?" "Yarın, öyle uçağıyla." "Kaç gün için?" "Bir günlüğüne." "Kiminle?" "Tek başıma. Doğanın ne kadar cömert olduğunu hala merak ediyor musunuz?" "Her zamankinden daha çok." "Lütfen otelde La Mole'de benim için yer ayırtın. Önceki kocamla evliyken hep orada kalırdım. Bunun için eski adımı verin. L-E-U-V-E-N. Size havaalanından alayım mı?" "Lütfen gelmeyin, biri görebilir. Sizi otelinizden ararım." "Telefonunuzu bekleyeceğim. Yarın görüşürüz." "Yarın," diye fısıldayarak telefonu kapattı. Artık uyuyamazdım. Giyinip La Mole gittim hemen. Eski fakat çok güzel bir oteldi. Otele ana girişten başka kapısı, yan sokağa açılan bardan ve garajdan da giriliyordu. Danışma müdürüne kendimi bir seyahat acentesi sahibi olarak tanıtarak müşterilerimden Bayan Löwen için oda seçmeye geldiğimi söyledim. Müdür rezervasyon listesini inceleyerek bayanın tek oda isteyip istemediğini sordu. Oda değil, daire tutacağımızı bildirdim ve 3-4 tanesini gezdikten sonra kapısı ana koridora açılmayan ve asansörden bakılınca içeri girip çıkanın görülmediği köşedeki büyük dairede karar kıldım. Odaya gönderilmek üzere çiçek ısmarladım ve müdürden Bayan Löwen'in dairesiyle özellikle ilgilenmesini rica ettim. Günümü işlerimi mümkün olduğu kadar sonuçlandırmakla geçirdim. Akşam üstüne doğru midem kasılmaya, her tarafım ağrımaya başladı. O kentten bu kente gidip gelmekten yorgun düşmüştüm. Doktora gitmeliydim. Dostların salık verdikleri doktorlar randevularının dolu olduğunu, hemen muayeneyi alamayacaklarını söylediler. Telefon rehberini açıp adından aynı ülkede doğduğumuz anlaşılan bir doktor buldum. Onu arayarak kendimi tanıttım ve yardımına hemen ihtiyacım olduğunu söyledim. Rutena dilinde, ana dilini hala konuşup konuşmadığını sorduğumda, çok düzgün biçimde randevuları dolu olduğu halde beni hemen kabul edeceğini söyledi. Ev olarak da kullandığı muayenehanesi Paris'in eski bir semtindeydi. 60 yaşlarında, kır saçlı bir adamdı. Yüzündeki çizgiler hiç de göze batmıyordu. Üstündeki takım 1920'lerin kesimine taşıyor, monokl takıyordu. Büyük ve eski eşyalarla dolu loş salonlardan geçip çalışma odasına geldik. İçerideki eski emaye kaplar, araç ve gereçler odaya bir başka yüzyılın havasını getirmişti. Odanın dağınıklığı için özür dileyerek karısını birkaç ay önce kaybettiğini, temizliğe gelen kadınların da gereği gibi etrafı toparlayamadıklarını anlattı. Beyaz gömleğini giyip ellerini yıkarken soyunmamı söyledi. Sonra da beni tarttı ve gelişi güzel muayene etti. "Belirli bir hastalığınız yok. Sadece zayıf ve yorgunsunuz. Çok çalışmaktan halsiz düşmüşsünüz. Kalp atışlarında bir sekme var ama sporcu olduğunuzdan ileri gelebilir bu. Metabolizmanın hızlı çalışması, düşük tansiyon ve yorgunluk bir araya gelince ara sıra baş dönmesi, halsizlik gibi durumları yol açar. Sizin dinlenmeye, iyi beslenmeye ve spor yapmaya ihtiyacınız var." Giyinirken, "Doktor, sizden belirli bir şikayetim için yardım istemeye gelmiştim," dedi. "Nedir?" "Yarın önemli bir randevum var ve yüzümün akıyla çıkmam için bir ilaç, gerekirse yeniler yaptırmak istiyorum." "Fakat siz hasta değil, sadece yorgunsunuz." "Yarın bir hanım arkadaşım bir gününe buraya geliyor. Kendisini bir daha göremem belki de. Onda güzel anılar bırakabilmek için güçlü olmam gerek." Doktor ayağa kalkıp bana baktı. "Kadın nişanlınız mı?" "Hayır, fakat onun nişanlımmış gibi yakından tanımak istiyorum." Yanıma gelip monoklün altından çok iri görünen gözünü kırptı. Sakın bu hanım evli olmasın. Hoşnutsuzluğumu gizlemeye çalışarak, onun evli olup olmamasıyla sizden istediğimin ne ilgisi var diye sordum. Benden yardım istiyorsanız açık konuşmalısınız. Hanım evlidir. Kocası hayatta mı? Evet, fakat o gelmiyor. Çocukları var mı? Sanırım. Yaşları? 13-15 olmalı. Çenesini kaşıdı. Öyleyse bu kadın sizden yaşlı. Olabilir. Doktor odada gezinip yanıma geldi. Onu ne kadar tanıyorsunuz? Birkaç gün önce tanıdım. Onu iyice tanımak istiyorum ve başarısızlığa uğramaya hiç niyetli değilim. Beni anlıyor musunuz doktor? Heyecanlanmayın. Ha sahi, bu kadın sizi seviyor mu? Beni iyi tanımıyor ama bir gün beni sevebilir. O gün bir dakika bile ilgisini istemem. Doktor karşıma oturdu ve monoklü çıkartıp gözlüğünü taktı. Sert bir sesle, ben sizin babanız yaşındayım dedi. Babanız olsaydım, oğlumun kendini atmak üzere bulunduğu bu serüvene karşı kayıtsız kalabilir miydim? Ailenin tek çocuğu musunuz? Evet, anlamıştım. Babanız, tek oğlunun kocasına ihanet eden, yaşlı bir kadını tatmin edecek bir oyuncak haline düşmesini ister miydi? Ben kimsenin oyuncağı değilim. Ayrıca babam bu tür işlerden her zaman uzak durmuştur. Annem onun tek kadınıydı. Kalemiyle masanın üstünü hafifçe vurmaya başladı. Siz kötülük bulaşmış bir hayat sürdürüyorsunuz. Neden sizi seven bir kadına evlenip yuva kurmuyorsunuz? Çorak toprağı sular, bölgeye barışı getirebilirsiniz. Bir kibutsa, İsrail'de kolektif çiftlik. Katılmak için ricaya gelmedim, diyerek sözünü kestim. Ya ne için geldiniz? Çare aramak için. Niye çare aradığımı da biliyorsunuz. Böyle bir çare bilseydim adım Paris Telefon Rehberi'nde değil, Kama Sutra'da, Brahmanların Aşk Sanatı üzerine kitabı, geçerdi. Bunun için bir ilaç olmalı diye yalvardım ama sözümü kesti. Böyle bir ilaç yoktur. Bir takım ağızdan alınan haplar, iğneler vardır ama uzun vadeli bir tedavi gereklidir. Ben iktidarsız değilim doktor, sadece tedbirliyim. Kadın ne zaman geliyor? Yarın öğleyin. Kaşlarını çatarak yazdığı reçeteyi uzattı. Bunu herhangi bir iyi eczanede yaptırabilirsiniz. Hapları 2 saatte, tabletleri 3 saatte bir alın. 6 saatte bir de bir kapsül. Parayı öderken, mucize beklemeyin diye uyardı beni. Hiçbir zaman beklememişimdir diye karşılık verdim. İlk gördüğüm eczanede reçeteyi yaptırıp dükkandan çıkmadan ilk hapları yuttum. Önümde zorlu bir gün vardı. Hasta olduğumu söyleyerek birkaç önemsiz randevu ile büyük bir basın toplantısına ileri bir tarihe aldırdım. Toplantılara katılmaktan, mektup ve telefonlara cevap vermekten dinlenecek ve yemek yiyecek vakit bulamadım ama ilaçları aksatmadan aldım. Ancak gece yarısı yorgun argın otele dönebildim. Soluğum kesiliyor, kalbim çarpıyordu. İlaçların etkisi henüz kendini göstermemişti. 12 saat sonra beni görmeye gelecek kadını düşündüm. O geceki yemekte gördüğüm haliyle gözümün önünde canlandırıp yüzünün şeklini, anlamlı bakışlarını ve hareketlerini teker teker aklımdan geçirdim. Aldığım uyku ilacı etkisini gösterene dek kadının hayalinin gözümün önündeydi. Yatakta dönüp durdum ve ancak güneş doğarken uyuyabildim. Birkaç saat sonra uyandım. Pencereden dışarı baktığımda kent güneş ışıkları altında pırıl pırıldı. Gökte tek bir bulut yoktu. Öğleye kadar işlerimi tamamlayıp otele döndüm ve bir daha tıraş oldum. Heyecanla telefonunu bekliyordum. O buradayken ilaçlar elimin altında bulunsun diye her üçünden yeteri kadarını cebime doldurdum. Merak içindeydim. Yatağa uzandımsa da uyuyamadım. Artık telefon edeceğinden umudumu kestiğim anda telefon çaldı. 3 kez çalmasını bekledikten sonra titreyen elimle ayizeyi kaldırdım. Rahat ve sakin bir sesle Hotel de la Mole henüz geldiğini söyledi. Çiçekler ve böylesine güzel bir daire seçtiğim için teşekkür etti. Yemeği birlikte yememizi istediğimde kendisini otelden almamı söyledi. Kiraladığım üstü açık araba otelin önündeydi. Üstünü kapatıp güneş altında parıldayan kent sokaklarında ağır ağır yol alırken kendim arabaya ve Paris trafiğine alıştırdım. Yanımdaki boş koltuğa her baktığımda onun orada bacaklarını bana doğru uzatmış, kolu oturduğum koltuğun arkasında parmakları neredeyse enseme değecek şekilde oturduğunu görüyordum. La Mole'de garajdaki adama arabamı hazır tutmasını söyleyerek asansöre bindim ve onun kaldığı katın bir üstüne çıktım. Merdiven ve koridorları gözden geçirdikten sonra aşağı indim. Oda kapısının önünde durup içerisini dinledim. Ayak sesleri belli belirsiz duyuluyordu. Sakinleşmek için bir an durakladıktan sonra kapıyı vurdum. Hemen açtı. Tweet bir takım giymişti. Dizlerini örten etiği, biçimli kalçalarını ortaya çıkarıyordu. Omuzlarına dökülen gür saçlarının renginin gün ışığında o gecekinden daha açık olduğunu gördüm. Beni içeri aldı. Burada olduğuna inanamıyorum dedim. O gece seni bir daha göremeyeceğimden emindim. Fakat yemekten sonra seni aradım ben. Gitmiştin. Huzursuzdum. O gece ve sana yaklaşmak da çok güçtü. Şimdi sana baktıkça hayranlığım daha da artıyor. Güldü. Proust der ki, güzel kadınları her gücünden yoksun erkeklere bırakın. Onunla aynı kanıda değil misin? Hayır. Fakat güzelliğin ancak hayal gücüne sahip bir erkek tarafından tam olarak değerlendirilip tanımlanabileceğini de biliyorum. Yemeğe götüreceğim seni, arabam aşağıda. Lokantada kocasının o sabah seçim kampanyası için geziye çıktığını anlattı. Ona kız kardeşi ve kocasının başkentten 50 mil uzaklıktaki çiftliklerine gidip geceyi orada geçireceğini söylemiş. Onları da Paris'e kaçamak bir gezi yapacağını haber verdiğinde işi idare etmeyi kabul etmişler. Tuvalete gitmek için kalktı masadan. Cebinden çıkardığım iki hapı o dönmeden yuttum. Yemekten sonra Combre'ye gittik. Arabadan çıkıp ormanda dolaştık. Fotoğraf makinemi yanıma almıştım. Resmini çekmek istediğimi söyledim. O poz vermiş dururken makinenin arkasından inceledim onu. Yakından bir resmini almak için yaklaşıp saçını yavaşça geri ittim. Kıpırdamadı. Makineyi bir kenara bıraktım. Konuşmadan yüz yüze duruyorduk. Birdenbire beni omuzlarımdan tutup kendine çekti. Elleri kalçalarımda geziniyordu. Vücudumu onunkine yaslamış dudaklarından öpüyordum. Duyduğum heyecana rağmen etim gevşekliğini koruyordu. Ona yaslanıp durursam durum fark edeceği aklıma gelince geri çekildim. Ona sahip olmak için daha fazla beklemeye dayanamıyormuş gibi La Mole dönelim dedim. Önüme geçip yüzümü okşayarak kısık bir sesle ''Hangi yoldan döneceğiz?'' ''Mesajlis'ten mi? O yol daha kısa değil mi?'' diye sordu. ''Veriyes'ten gidelim, daha güzeldir.'' Paris'e vardığımızda hava kararmıştı. İzleniyorsa La Mole yalnız girdiğini göstermek için arabadan otelin köşesinde indi. Arabayı garaja bırakıp odasına telefon ettim, yukarı gelmemi söyledi.